Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Hayata Dair programıyla karşınızdayız. Bu hafta da Hayata Dair programımızı hayatlara dair olarak hazırladık. Daha önce izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Türkmen kardeşlerimizin sorunlarına değinmiştik. Türkmen kardeşlerimizin hayatlarına dair bir sohbet yapmıştık. Bu hafta da stüdyomuzda Doğu Türkistanlı bir kardeşimiz konuğumuz. Doğu Türkistanlı kardeşimizle de bu hafta Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgili bir sohbet yapacağız. Ben sohbetimize başlamadan önce izleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizler hiçbir zaman için sadece tek bir topluluğun, tek bir grubun, tek bir milletin, tek bir etnik kökenin kurtuluşu, mutluluğu, refahı için değil, tüm dualarımız, çabalarımız, başta tüm mazlum Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere dünya üzerinde zulüm gören bütün insanlık adına oluyor. Bütün insanlığın kurtuluşu, hep beraber, topluca, kardeşçe, inanç, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hep birlikte mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamak üzere bizim bir amacımız, çalışmalarımız inşallah. İnşallah bu sohbetimizde güzelliklere, hayırlara vesile olsun diye başlayalım. Doğu Türkistan'ı Xinjiang olarak bilirler.
Xinjiang.
Çince yeni kazanılmış,
toprak manasında.
Ama bizim için orası Doğu
bizim
Türkistan.
Bizim için orası Doğu Türkistan.
Evet.
Yani Doğu Türkistan, Şarkı Türkistan. Yani Uygurların deyimiyle Şarkı Türkistan. Ben programa, sözlerime başlamadan önce bizleri buraya davet etmek suretiyle Doğu Türkistan meselesini gündeme getirdiğiniz için de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sizin televizyonunuzu sürekli izliyorum. Değerli hocamız, muhterem hocamız sürekli Doğu Türkistan meselesini gündeme getiriyor. Geçmişte rahmetli, Allah'ın rahmetine kavuşan emekli general, bizim vakıf başkanımız Mehmet Rıza Bekin Paşam'la da birkaç kez mülaki olmuş, kendisini ağırlamış, sohbetinde bulunmuş ve bunun mutluluğuna ermiştim ben. Kendisine bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. İlk kitapları sizler neşir ettiniz. Yani Doğu Türkistan davasına büyük emek veriyorsunuz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin dert ve ıstıraplarının en azından hafifletilmesi noktasında büyük girişimleriniz var. Biz bunları yakından izliyoruz sürekli. Basından, televizyondan. Allah razı olsun. Doğu Türkistan, sizin de biraz evvel buyurduğunuz gibi Doğu Türkistan meselesi yalnız Müslümanların, Türklerin değil, bir insanlık meselesi. Evet. Aynı zamanda bir insanlık, aynı zamanda bir Türklük, aynı zamanda bir dini mesele. Yani bizim değerlerimiz, dini inançlarımıza göre, bu çok güzel ifade ettiniz, zulme uğrayanın kimliğine bakılmaz. Mazlum her zaman mazlumdur. Dinine, kimliğine, etnik rengine filan bakılmaz. Mazlum bizim nazarımızda, yani bizim inancımıza göre mazlumdur ve ona o şekilde davranacağız tabi. Doğu Türkistan günümüzün diyebiliriz ki en mazlum ve en mağdur olan bir toplumu. Bugün Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Evet, Filistin'de İsrail yakıyor, yıkıyor, her önüne geleni öldürüyor. Ancak Doğu Türkistan'dan farkı şu: Filistinli kardeşlerimiz İsrail'in karşısına geçip, İsrail'in askerinin karşısına geçip diyor ki bu topraklar benim, benim topraklarımdan defol, çık. Ve bunu dünya basınına, dünya uluslararası toplumun bilgisine ulaştırabiliyor. Onların kendilerine göre, yani Arap aleminin de desteğiyle ulaşım kanalları var. Bilgilendirme kanalları var, televizyonları var, ajanslar var. Bunu dünyanın gündemine getirebiliyorum. Maalesef Doğu Türkistan'da böyle bir imkan söz konusu değil. Geçmişte Soğuk Savaş döneminde demir perde, yani Sovyetler bloku, Sovyetler Birliği'nin başını çektiği komünist bloku için demir perde deyimi kullanıyordu. Ben de diyorum ki şimdi Çin demir perde değil, çelik perdeyle kapanmış durumda Doğu Türkistan'ı. Şimdi geçen 28 Temmuz, geçen yılın 28 Temmuz'da benim de memleketim olan Yarkent'in İlişku kazası. Ben çocukluğumda amcam götürmüştü orada. Burada büyük bir isyan oldu. Şimdi hemen isyan olur olmaz, halk ayaklanması. Bütün internet ve ulaşımı kapattı, telefonları kapattı, interneti kapattı. Fakat orada bir genç, Abubekir Rehip adında, 21 yaşında bir genç, Bu kendisi internet faresi. Yani o üzerinde çalışan. Bu bir haber yaydı. Yani o bir mektup gönderdi. 3 sayfa. Ben de onu bu internet sitemizde yayınladım, tercüme edip. Bu çocuk Ürümçi'de oturuyor. Ama duyduklarını yazıyor. Gördüklerini değil. Orada Yarkent, Ürümçi ile Yarkent arası 1500 kilometre. Ve Yarkent'e de kimseyi sokmuyor o anda. Oradaki duyduklarını dış dünyaya iletti bir şekilde. Fakat Çinliler bunu farkına vardılar. 2 gün sonra tutukladılar. Belki de şimdi bunu şehit ettiler. Yani hiç kendisinden haber yok. Yani böyle bir sistem kurmuş durumda. Çin bunları hiçbir şekilde açıklamıyor. Çin 159 kişinin bu olaylarda öldüğünü, bunun işte yaklaşık 50-55 kişinin Çinli ve diğerlerinin Müslüman Uygur halkı olduğunu açıkladı. Fakat bu Abubekir Rehib'in mektubuna göre diyor ki, yani bu Yarkent Doğu Türkistan'ın en kalabalık şehirlerinden birisi. Yani Doğu Türkistan'da 16 bin Kaşgar, 32 bin Yarkent diye, yani Kaşgar'ın iki misli daha fazla nüfusun olduğu bir bölge diye bir deyim var. Şimdi Abubekir Rehib'in anlattığına göre İlişko kentine 15, 16 ve 17. kent dediğimiz yani en azından 500-600 ailenin yaşadığı büyük köyden büyük kasabalar Türkiye'de ki bizim adlandırmamıza göre. Burada diyor 600 ila 750 hananın olduğunu düşünürsek diyor çocuk Abubekir Rehib. Burada en az 3000-3500 kişi yaşıyor. Şimdi bu 3 köyde 3000'den olsa 9000, 3500'den olsa 10.500 insan yaşıyor burada. Çin ordusu burayı uçaklarla bombaladılar. Tanklarla bombaladılar. Hatta basına yansıdı. Ben de onu yazdım. Çin hükümeti, Çin'deki bir insansız hava aracı firmasından insansız hava aracı kiralayıp Doğu Türkistan'a götürüp bu Yarkent'teki İlişko ayaklanmasını bu şekilde bastırdı. Burada en az diyor yarısını öldürmüş olsa diyor 3 ila 5 bin arasında insan burada öldürüldü Çin ordusundan. Yani Çin buna imkan vermiyor ve bu çocuk da bunu duyuran çocuk da tutuklandı. Giden ondan sonra Avrupa'da bir ülkesinde okuyan, Avrupa Birliği bir ülkesinde master yapan, master'ını bitirip Doğu Türkistan'a giden bir kardeşimiz bana telefon etti. Benim bir hemşerim. İşte Ağustos aylarında olaylardan işte 1-1,5 ay sonra dedi işte ben dedi memlekete gittim. Yarkent'te bilgisayar mühendisi bir dükkan açtım. Fakat dükkanı açtıktan sonra Çin polisi, sivil polisler beni çok rahatsız etmeye başladı. Kendimden korktum diyor. 10 günlük pasaportunda vize varmış. Hemen diyor uçağa atladım. İtalya'ya geldim ben. Avrupa'da herhangi bir Avrupa ülkesine iltica etmek istiyorum. Ben dedim oraların durumunu bilmiyorum. Oradaki bizim teşkilatlara söyleyeyim. Onların telefonlarını verdim. Onlar yardımcı olur. Yardımcı olmuşlar. 10 gün kala gelmiş. Dedim bak şimdi Doğu Türkistan'a gittin. Belki sen o bölgelere gitmedin. Olayın olduğu bölgeye. Ama insan bir şekilde bir şeyler duyar. O bile bizim için bir haber kıymeti taşır. Bunlar bir hizmet olur. Ben senin ismini falan vermeyeceğim. Nerede olduğunu da vermeyeceğim. Yardımcı ol. Bu 2-3 sayfa böyle haber bir mektup yazıp gönderdi. Daktilo da yazıyor. Elle de güvenmiyor tabii kimseye. Şimdi ben onu da yayınladım. Bunun dediğine göre şimdi Çin'in neresinde olursa olsun yani Yarkent'in İlişko ilçesine yani ilçe büyüklüğünde bir yer İlişko ilçesinde nüfusuna kayıtlı olan herkesi Çin'in içinde yakalayıp polis o bölgeye getiriyor ve dışarı çıkmasını da engelliyor. Burada. Yani böyle bir durum var Doğu Türkistan'da. Fakat buna rağmen yine Doğu Türkistan'dan gidip gelenler var. Şimdi 2010 yılından itibaren hani biliyorsunuz 10 sene önce Ukrayna'dan Çin'in aldığı Varyak uçak gemisini Türkiye'den boğazlardan geçirme karşılığında Çin hükümeti bizim devletimize 2 milyon civarında turist göndereceğini vaat etmişti. Fakat bu turist Çinli turist değil gelenler. Şimdi 2010 yılından itibaren şimdi her hafta 30 ila 100 arasında Doğu Türkistan'dan, yani bunlar devlet memuru, devletin güvendiği kişiler, orta dereceli, yüksek dereceli, çoğu emekli devlet memurlarını böyle 15 günlük, 10 günlük Türkiye'ye Gezi'ye getiriyorlar. Bunları Ankara'ya götürüyor, işte Mevlana Müzesi'ne götürüyor, Çanakkale'ye götürüyor özellikle. Şimdi bu insanların bizim ne kadar tanıtımını yaparsak yapalım, fakat kendi gördüğü gibi insanın olmuyor. Bu insanların Türkiye'yi görüp oraya dönmeleri çok güzel bir şey. Yani bundan faydalanmak lazım. Gelenlerden, giderlerden bir şekilde yine bir kırıntı da olsa haberler alınabiliyor. Hatta birisi benimle görüşmek istemiş. Beni duymuş radyoda falan, ben bazen konuşuyorum bu Hür Asya Radyosu'nda. Bir orta dereceli bir kurumun başkanı emekli olmuş. Birisine evine gittim. Diyor ki ben de o kadar memnun olmuş ki insan. Ben de İstanbul'u gördüm, işte Ankara'yı gördüm, Çanakkale'yi gördüm. Bir Türkiye'yi böyle bilmiyorduk. Ben gidince söyleyeceğim diyor. Hacca gelmeyin, Türkiye'ye gelin diyeceğim diyor. Türkiye'yi görün. Ya dedim şimdi bu hata olur. Bizim inancımıza göre hac Allah-u Teala'nın emrettiği farzda, beş farzda biri. Siz söyleyin. Hacca da gelsin ama Türkiye'yi de ziyaret edin.
Güzel
dedim. Yani bu şekilde gelenler giderler yine o şekilde. Biraz kırıntı da olsa oradan haber almak mümkün oluyor, görüntülü de olmazsa.
Peki. Hamit Bey, ben önce şunu izleyicilerimize iyice izah etmek istiyorum. Çin'in Doğu Türkistan'ın üzerindeki niyeti, yani neden Doğu Türkistan? Doğu Türkistan'ın coğrafi konumu çok önemli.
Evet.
Maden yatakları var, evet. Petrol var. Bunları biraz bize anlatır mısınız?
Efendim şimdi dünyada Anadolu gibi, bugün günümüzde Orta Avrupa'da Polonya, Asya'nın merkezinde işte Doğu Türkistan. Buralar bu coğrafyaların halledici merkez noktasında yer alan bölgeler. Bugün Doğu Türkistan'ın coğrafi haritasına şöyle bakacak olursanız, etrafı yüksek dağlarla çevrili. Bir doğal korunaklı bir bölge. İşte Tanrı Dağları kuzeyinde, güneyinde Karanlık Dağları, batısında dünyanın damı sayılan işte Himalaya'da dağ silsilesi, dağ dizileri, işte Pamir Dağları onun bir devamı şekilde Doğu Türkistan tarım havzası bir vaha. Yani şeyli, doğal bir korunaklı bir bölge. Soğuk Savaş döneminde Amerikalıların Polaris tipi, denizaltılardan atılan Polaris tipi nükleer başlıklı füzelerin Doğu Türkistan'a yetişmeyeceği, yani Doğu Türkistan'a düşmeyeceği, oraya kadar yetişmeyeceği böyle bir algılama vardı o zaman, basına yansımıştı. Günümüzde de bunu sizin de buyurduğunuz gibi işte son yıllarda bulunan tabii yeraltı, yerüstü kaynaklı yeraltı madenleri dolayısıyla Doğu Türkistan çok önem kazandı. Şimdi tarihte, şimdi bizim tarihimize bakacak olursak Türk tarihine, Doğu Türkistan'da kurulan mesela Karahanlılar bir devlet olarak İslam'ı da kabul ettikten sonra bütün Orta Asya'ya, Batı Türkistan'a hakim oldu. Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, bugün Sibirya, Altay bölgesi, işte öbür tarafta Moğolistan'a kadar olan bölge Doğu Türkistan topraklarıydı. Yani Doğu Türkistan'a hakim olan bir ülke, devlet bu bölgeye hakim oluyor. Yani böyle bir stratejik önemi var. Ayrıca tarihte işte deniz yollarının keşfiyle sönen tarihi İpek Yolu, karayollarından işte Çin'in başkenti Şiyan'dan Roma'ya kadar, İstanbul'a kadar, Akdeniz kıyılarına kadar devam eden İpek yolunun düğüm noktası Doğu Türkistan'da. Doğu Türkistan bunun yanında dinlerin ve kültürlerin de kesiştiği bir merkez. Bugün İslamiyet'ten önce 5. yüzyılda Türkler bir süre Budizm'e inandılar. Hindistan'dan gelen rahiplerin tesiriyle bugün ilk bilinen Uygur Türklerine rahip Kumaracıva diye bir ünlü Budist rahip. Bu Budist nomlarını, Budistlerin mukaddes kitaplarını Uygurca Türkçesine çeviriyor. Bu kitabı çevirirken matbaayı icat ediyor. Matbaayla çoğaltıyor. Ondan sonra tasvir sanatı, bugün minyatür sanatımız, Türklerdeki minyatür sanatının temeli Doğu Türkistan'daki hala mevcut bin ev okullarında, yani ki burası o zamanki üniversite, bugün Kuçar bölgesinde bulunan bin evler, 20 bin öğrenci var bu evlerde. Budizm'in öğretildiği büyük üniversite, dini okullar, teoloji okulları burada. Yani bizim bütün kültürümüz, sanatımız oradan başlıyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi Çin biliyor Doğu Türkistan'da. Şimdi Çin'e şöyle haritaya bakacak olursanız, Çin'in kuzeyi Sibirya bölgesi. Sibirya insan yaşamına elverişli değil, soğuk bölge. Ondan sonra güneyine bakarsanız, işte Güneydoğu Asya ülkeleri zaten orada yeteri kadar insan var. Çin'in oraya sarkması, orayı yayılması mümkün değil. Doğusunda da yine Japonya var. Çin'in tarihi rakibi. Nereye kalıyor Çin'in yayılması için? Batı bölgesi kalıyor. Batı bölgesine yayılması için Doğu Türkistan'ı geçmesi lazım. Bugün Doğu Türkistan, geçen bir arkadaşımız bir konferansta bunu çok güzel dile getirdi. Ankara Üniversitesi'nde doçent Erkin Ekrem diye bir kardeşimiz. Diyor ki Doğu Türkistan Türk dünyasının doğudaki kalesi, aynı zamanda İslam dünyasının da doğudaki kalesi. Bakın 1984 yılında bizim liderimiz merhum İsa Yusuf Alttakit bana bizzat anlaşmıştı. Kendisi birkaç yerde bunu anlattı, ben kendisinden bizzat duydum. Zamanın ikinci ordu komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel bir vesilede bir toplantıda kendisiyle görüşmüş. İşte Doğu Türkistan lideri olduğunu biliyor. Dedi ki efendim ben diyor o yıl Çinlilerin komünist iktidarın Çin'e hakim olduğu 1 Ekim Çin'in milli günü. Çin Büyükelçiliğinin resepsiyonuna gittim. Çin askeri ateşesi general bana geldi, dedi ki sayın general biz çok 21. yüzyılda sizinle komşu olacağız. Nasıl komşu olacaksınız? Tarihte de komşuyduk biz diyor. Nasıl tarihte komşusunuz? Biz diyor Hazar kıyılarına kadar geldik. Yani Çinliler Hazar kıyılarına kadar geldik. Yani bu topraklar bizim toprağımız. 21. yüzyılda biz sizinle Türkiye ile komşu olacağız. Yani bu demek ki Çin'in bu konudaki niyetinin bir ifadesi. Bugün Çin Hazar kıyılarına gelmemiştir aslında. Bizim Çin'le en son Türk milletinin büyük savaşımız 741. yılında bugünkü Kırgızistan topraklarında bulunan bizim Doğu Türkistan sınırına yakın Talas bölgesinde. Bu Talas'ta bir de Kayseri'de, ben Kayseri'de kaldım 30 sene yaşadım. Orada da bir Talas ilçesi var Kayseri'de, bak oradan gelme. Şimdi burada Türkeş devleti var. Çinliler 200 bin kişilik orduyla Doğu Türkistan üzerinden işte Türkeş devletiyle savaştı. Talas'tan büyük meydan savaşı. 200 bin kişilik ordu. Fakat o zaman Kuteybe bin Müslim'in hakim olduğu bir İslam devleti var. Bugün Samanileri Batı Türkistan bölgesinde. Arapların da, bu Arap Müslüman Arap ordularının da yardımıyla biz bu Çin ordusunu yendik. Bir generalın komutasında 200 bin kişilik Çin ordusundan 1200 kişi canını kurtarıp Çin'e dönebildiler. Yani %99 diyelim, onda 9. Ondan sonra Çin'le beraber bizim hiçbir savaşımız olmadı. Geçen ben o bir şeyde de bahsettim bir yazıda. CHP Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Çapar Bey Erzurum'da güzel bir etkinlik gerçekleştirir. Bu 300 kişinin Tayland'daki bu 300 Uygur Türk'ünün Çin'e geri verilmemesi, yani CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum Gençlik Kolları Başkanı. Bu güzel bir demeç verdi. Diyor ki şimdi Çin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizden tarihin intikamını almak için yok etmek istiyor. Yani çok güzel, yerinde bir tespit. Şimdi Çin'in yaptığı tarihteki Türk hazimetlerinin, bizim ecdadımızın onlara yendiğinin, işte Çin'i settirini yapmalarının sebebi de bizim korkusundan, Türk korkusundan yaptı. Bunun intikamını şimdi Doğu Türkistan'daki bu topraklarda yaşayan Uygur Türklerinden çıkarmak istiyor. Esas bir. İkincisi, kendisini batıya yayma ve taşma emellerinin önünde Doğu Türkistan'daki 35-40 milyon civarındaki Türk'ü büyük bir engel olarak görüyor. Bugün Doğu Türkistan'daki Türkler, Müslümanlar kendilerini savunurken Çin'e karşı aynı zamanda Türk ve İslam dünyasını savunuyor. Bugün Çin diyor ki ben bu ülkeyi işini bitirirsem, Uygurları halledersem ben istediğim gibi işte 4 milyonluk Kırgızistan'ı, 10 milyonu Rus olan, yani Türk olmayan 20 milyonluk Kazakistan'ı, İşte 5 milyonluk Türkmenistan'ı, 20 milyonluk Özbekistan'ı halledeceğim. İşte bu Çinli generalın dediği gibi Hazar kıyılarına kadar geleceğim. Böyle bir niyeti var. Çin bugün bakın Japonya ile savaş halinde. Senkaku aralığı adasını bir kayalık, bir insan yaşamayan bir şey ele geçirmek için biliyorsunuz savaş eşiğine kadar geldi. Kore ile yine öyle bir problemleri var, ihtilafı var. Filipinlerle yine ihtilafı var. Vietnam savaşında biliyorsunuz Çinliler komünist Vietnam'a çok yardım etti. Vietnam'da orada doğal gaz ve petrol kaynakları var. Bir de balıkçılık sahası. Balıkçılık yapmamak için onlarla savaşın eşiğine geldi. 1980 yılında da savaştılar yani fiilen savaştılar. Ordular savaştı. Avustralya, Endonezya, bütün Güneydoğu Asya ülkeleriyle Hindistan, bütün bu ülkelerle Çin sürekli rekabet halinde. Yani bunları bastırmak istiyor. Bugün Hindistan'la 3 kez savaştı. Yani Hindistan'ın 70-80 yıllık bağımsızlık tarihinde Çin 3 kez savaştı Hindistan'la. Hindistan'a karşı Çin Pakistan'ı koz olarak kullanıyor. Onlarla çok yakın, kendilerine Müslüman olmasına rağmen kendilerine sığınan Uygur Türklerdi. Çin polisi Pakistan'ı yakalayıp götürebiliyor. Geçen Pakistan Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı. Çin'in düşmanı bizim düşmanımızdır. Yani Uygurlar terörist Çin'in gözünde ve Pakistan Müslüman olmasına rağmen diyor ki yani Uygurlar da bizim Çin'in düşmanı olduğuna göre bizim de düşmanımız. Yani bu bizim inancılarımıza ters bir ifade. Yani Çin kendi bölgesinde kimseyle barış içinde değil. Herkes de savaşıyor. Herkes de böyle bir takıntılı, problemli, sürekli bu problemleri kaşıyan bir konumda ve bu politikasını devam ettiriyor. Çünkü şimdi Doğu Türkistan'da Çin'in kendi kaynaklarına göre Çin Büyükelçiliği'nin, Çin Konsolosluğu'nun burada zaman zaman işte Komünist Partisi yani Çin Devlet Konseyi basın ofisinden böyle kitaplar, broşürler bastırıp Türkçe, Uygurca dağıtıyor. Buradaki elde ettiğimiz bir kitapta da Doğu Türkistan'da bulunan doğal gaz rezervinin 2 trilyon metreküp. Petrol rezervinin de yani bu 5-6 yıl önceki bir rakam 200 milyar varil olduğunu söyledi. Yani bugün Orta Doğu, işte Suudi Arabistan, Irak petrolünden daha çok petrol Doğu Türkistan'da var. Çin Doğu Türkistan'ı bir petrol üssü yapmak istiyor. Şimdi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen bir açıklaması vardı bir ay evvel. Diyor ki biz diyor tarihi ipek yani kara tarihi ipek yolunu tekrar canlandıracağız. Yani Çin'den Pekin'den başlayıp Londra'da biten hızlı tren hattını 30 milyar dolar 40 milyar dolar biz yatırım yapacağız. Bunu yapacağız. Bu Çin'in batıya taşma ve istila etme planının bir parçası olarak uluslararası siyaset uzmanları bunu böyle algılıyorlar. Böyle tahmin ediyorlar.
Hamit Bey, bu işgalin ilk başladığı yıllardan bu yıllara
66 yıl.
Evet. 66. O süreci kısaca, o zamanki bir nüfus yapısı var, şimdiki bir nüfus yapısı var.
Evet.
Ve birçok kardeşimizi, soydaşımızı şehit ettiler. O süreci çok kısa anlatabilir misiniz?
Tabii. Acaba? Şimdi Doğu Türkistan'ın ilk Çin istilasına uğraması 1759 yılı. Fakat 1759'dan Osmanlı Devleti'ni metbu tanıyan Yakup Han Bedevlet'in Doğu Türkistan İslam Devleti kurulana kadar yani 1978'e kadar yani Şincan adıyla Çin'in 19. eyaleti olarak Çin'e bağlandığı tarihe kadar Doğu Türkistan Çin'e bağlı hanlıklar, Anadolu'daki hanlıklar işte beylikler döneminde olduğu gibi hanlıklar vardı. Kumul Hanlığı, işte Kuşar Hanlığı, Turfan Hanlığı gibi bunlar Çin'e vergi ödeyen fakat Çin devlet sistemini yürüten bir idare vardı. Fakat 1878'de bu devlet yıkıldıktan sonra Şincan yani yeni topraklar adıyla Çin'e direkt bağlandılar 19. eyalet olarak. Fakat bu zamandan 1949'a kadar ki bu mücadele devri diyoruz Doğu Türkistan'ın siyasi tarihinde 200'den fazla büyük çapta isyanlar var ve 3 tane devlet kuruldu. 1863'te 1877'ye kadar Osmanlı Devleti'ne matbu tanıyan Bedevlet Yakup Bey'in liderliğindeki Doğu Türkistan, yani Kaşgarya İslam Devleti. 1933'te Mehmet Emin Bura, Hoca Niyaz Hacı, Sabit Damolla'nın liderliğinde kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti. 1949'da Gulca'da kurulan Doğu Türkistan Yurdu, 3 tane cumhuriyet var. Yani Çinliler Doğu Türkistan'a işgal ettiği zaman Doğu Türkistan'da bir Doğu Türkistan, müstakil Doğu Türkistan Cumhuriyeti var. Gulca merkezli. Bunun dışında İsa Yusup Altekin, Mehmet Emin Buğraların da rol aldığı, yani onların görev aldığı Doğu Türkistan'da bir eyalet hükümeti var. Yani bizim Türkler yine hakim. Bu istila meselesi, biz müstakil olduk o zaman, bağımsız oldu Doğu Türkistan Türkleri. Fakat büyük devletler Yalta Konferansı'nda, 1945 yılındaki Yalta Konferansı'nda işte İngilizler, Amerikalıların da göz yummasıyla Doğu Türkistan bölgesi Çin'in nüfus bölgesine bırakıldı. Doğu Türkistan ordusu Aksu'ya kadar geldi. Yarkent'te benim memleketime kadar fethetti, kurtardı. Fakat Rusların, Stalin'in baskısıyla Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin ordusu çekilmek zorunda kaldı. Ve Mao Doğu Türkistan'ı Rusların yardımıyla işgal etti. Ruslar olmazsa işgal edemeyecekti. Ruslar 200'den fazla uçak tesis etti. O zaman 2. Dünya Harbi'nden kalan uçakları Stalin, Lengju'dan, Lengju ile Doğu Türkistan'ın arası 2500 kilometre Ürümçü'nün. Lengju'daki en büyük, şimdi hala öyle, yani tarihten beri Lengju, bize komşu olan Sarı Nehir'in başlangıcı, yukarı akımında yer alan Lengju, Müslüman Çinlilerin de yaşadığı Lengju, da Çin'in en büyük askeri karargahı orada. Batı bölgesi eski karargahı burada. Buradan Rusların verdiği uçaklarla, Rusların verdiği kamyonlarla Doğu Türkistan işgalini tamamladı. Doğu Türkistan'a Çin ordusu geldiği zaman Doğu Türkistan'daki Çinlilerin nüfusu kendi açıklamalarına göre 300 bin civarında. Doğu Türkistan'ın nüfusu 600 bin, 6 milyon pardon. Yani %5 mertebesinde Çinli nüfus vardı. Fakat şimdi günümüzde Hotent, Yarkent, Kaşgar, Aksu ve Turfan vilayetleri ki buralarda ki Türk nüfusu %90 mertebesinde, %90 hatta Hotent'de %96 mertebesinde Türk nüfusu. Burada Çinlilerin gelmesi fazla mümkün değil. Halkın bir tepkisi var ve fazla da Çin bu tepkiden çekindiği için fazla şey yapmıyor. Ama bugün kuzeydeki bölgeler, işte Gulca, Çungarya Havzası'ndaki bizim daha nispeten insan nüfusunu az yaşadığı, Müslüman Türk nüfusunu az yaşadığı bölgelerde Çinliler özel şehirler kurdular. Sadece Çinlilerin yaşadığı, sadece Çinlilerin çalıştığı büyük sanayi kompleksleri, petrol tesisleri kurdular. Burada Çin şehirleri var. Buralarda %40-45 civarında, yani Çinli nüfus yaşıyor. Hatta bu şehirlerin tamamı Çinli. Türklerin girmesi yasak oraya. Bir de bunun dışında Doğu Türkistan'da işte bu eski komünist iktidardan önceki kendilerine teslim olan, yani barışa, hakikate yandık diyorlar. Yani gerçeğe dönüştük diyorlar güya. Kendileri gerçek komünist sistem. Şimdi buradan emekli olan askerleri sözde inşaat ve üretim ordusu, bunlar bu kadar yalanla kandırıyor. Bak şimdi diyor ki bu adamlar Çin'e gitmeyecek, lütfen Doğu Türkistan'da kalacak. Doğu Türkistan'daki işte Uygurlara inşa edecek bu ülkeyi üretim ve inşa ordusu. Yani üretim yapacak, bu insanlar doyuracak. Aslında bunun tam tersi oluyor. Bunlar üretim ordusu değil, gasp eden gaspçı ordu. Yani Uygurların elindeki yeraltı, yerüstü kaynaklarını çalan, çırpan, Çin'e taşıyan ve Doğu Türkistan'daki sözde özel bölge hükümetine de bağlı değil, direkt Çin merkezi hükümetine bağlı. Yani böyle bir sistem var.
Evet, şöyle, şu rakamlar doğru mu? 2000'li yıllarda yapılan sayımlarda %85 iken son 1956 yılında, evet, %85 iken 2000'li yıllarda %45'e, hatta daha aşağıya düşüyor.
Elbette günden güne aşağı düşüyor.
Evet,
günden güne aşağı düşüyor.
Peki bununla ilgili bir sistematik asimilasyon politikası uyguluyor komünist Çin,
elbette,
yönetimi.
Elbette.
Doğum kontrolü, zorunlu kürtaj, onlardan da biraz bahsedebilir
tabii
misiniz?
Şimdi Çin fert olarak çok zeki değiller Çinliler, fert olarak, kişi olarak. Fakat şunu kabul etmek lazım, Çin çok büyük, çok tarihi bir devlet geleneğine sahip olan bir millet. Bunu kabul etmek lazım. Bakın şimdi biz Türk tarihini Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Çin kaynaklarına dayanarak yazıyoruz. Şimdi Çinliler bu politikaları sistemleştirmiş, bir politika haline getirmiş. Yani biz Türkiye'de diyoruz ya, zaman zaman işte kırmızı kitap, beyaz kitap gibi devletin belgesel, politik belgesel, siyaset belgeseli dediğimiz gibi. Şimdi Çin'in milattan önce 200 yıl, milattan önce yani günümüzden 2200-2300 yıl önce bir Batı literatüründe Pax Sinica, yani Çin doktrini adıyla anılan bir politikası var. Bu politikanın temeli şu: Han Hudu diye o zaman Çin imparatoru bunu yazmış ve bunu politika haline getirmiş, yazılı hale getirmiş. Diyor ki biz üç aşamalı bir plan bu. Diyor ki biz rakiplerimizi, düşmanlarımızı önce parçalayacağız. Aralarına fitne sokacağız, parçalayacağız. Birinci aşama, rakipların arasına fitne sokup bunları parçalamak. İkinci aşama, uzaktaki kalan rakiple işbirliği yapıp onun yardımıyla yakındaki rakibin işini bitireceğiz. Üçüncü aşamada tek başına kalan uzaktaki rakibi yok edeceğiz. Bugün Çin'in 2200 yıl önce oluşturulan bu politikayı bütün Çin yönetimleri, şimdi bugünkü günümüzdekiler, Çinli komünistler, aslında bunlar komünist de değil. Hepsi multimilyarder kapitalistler. Şimdi zaman zaman basından size takip ediyorsunuzdur. Şimdi Çin'i esas idare eden 11 kişilik politbüro. Yani merkez komitesi. Politbüro dediğimiz komünistler, evet. Merkez komitesi. Şimdi merkez komitesinin bir üyesi, askeri komite başkan yardımcısı, yani Çin ordusuna idaresiyle görevli kişi. Bunun evinden, yani bunun çaldığı para, devletin kasasından çaldığı para 100 milyar yen, 16 milyar dolar. Bakın.
Evet, şu an soruşturma var.
Soruşturuluyor. Yani. 300 kişi onun akrabalarından, 300 kişiyi içeri aldılar, yani tutukladılar. 300 kişi. Yani daha fazla da onları bıraktılar, 300 kişi de içeride. Bunun hanımı, işte kaynatası, bütün yakınlar, 300 kişi içeride. Onun dışında yine onlarca, yüzlerce, yani bir ilçe seviyesine gelen yönetim birimlerine kadar böyle bir yolsuzluk var. Aslında bunlar sosyalizm, komünizm bir nikap, yani bir perde aslında. Burada hepsi multimilyarder, bunlar komünistler. Hepsi komünist şeyler, kapitalistler bunlar.
Hazır günümüze gelmişken Hamit Bey, bu son biliyorsunuz inanç ve vicdan hürriyetine yönelik de insanlık dışı bazı uygulamalar var, evet. Malum ve bu artık kanunlaştı galiba. Açar mısınız? Kapsamı nedir? Anlatır
şimdi
mısınız?
Şimdi Çin'in bu politikayı derken, yani Çin sistemle gidiyor. Yani birini tamamlıyor, arkasından birini gündeme sokuyor ve uygulamaya başlıyor. Şimdi 1980'li yıllarda bu nüfus planlaması vardı. Hatta o zamanki Kukla Eyalet Hükümet Başkanı Türkiye'ye geldi. Timur Devamet. Türkiye'ye gittikten sonra Türkiye'de de vardı o sistem. Bir doğum kontrol politikası vardı bizim ülkemizde de. Diyor ki bak dedi, Türkiye İslam ülkesi. Mısır İslam ülkesi. Türkiye'de de yapıyor. Bunları örnek gösterip bunu uygulamaya koydular. Daha sonra bir vahşete dönüştü 80-90 yılında. Mesela sizin evleneceğiniz bir genç karı koca evlenirken hükümete gidiyor, taahhütname imzalıyor. Ben diyor şu kadar sene çocuk sahibi olmayacağım, şu kadar sene sonra çocuk sahibi olacağım ve hükümetten habersiz çocuk sahibi hamile kalırsam şu kadar lira cezayı ödemeyi taahhüt ediyorum diye. Ve bunlar bunun dışında, yani bu normal bir politika, kendi vaaz ettikleri politika bu. Fakat uygulama da öyle değil. Mesela diyelim ki Alköy'ünde 2000 nüfus var. Burayı diyor ki %1 ne yapacak? Yılda %1'i 20 kişi. 20 tane çocuk doğacak. Buranın kontajanı 21 olmayacak bu. Hamile kaldığı zaman zorla götürüp böyle çok ilkel şartlarda kürtaj yapıp çocuklarını aldırdı. Hatta o zaman basına yansıdı, bir polis memurunun ikiz çocuğu oluyor. Bir tane hakkı var polis memurunun, ikiz çocuğu. Doğduktan sonra şey diyor ki doktor, hangisini istersin? Birisi kız, birisi erkek. Erkeği mi istersin, kızını mı istersin? Öbürünü öldürecek orada, iğneyle öldürecek, yok edecek. Ve polis tabancasını, beylik tabancasını çıkarıp şeyi vuruyor. Bu basına yansıdı. Doktoru vuruyor. Yani böyle bir vahşet var.
Yapmazsa mı doktoru?
Efendim?
Yani doktoru vuruyor derken...
Öldürüyor yani tabii. Ve kendisi de intihar ediyor. Yani iki tane çocuk. Tabii yani bu. Şimdi daha sonra bu politika Doğu Türkistan'da 15 ile 24 yaşlar arasında değişen, özellikle kırsal kesimlerdeki genç kızları, daha çok genç kızları Çin'e götürüp buralarda asimile etme politikası. Bir diğer politika Doğu Türkistan'da yine bu yaşlarda lise, ortaokulu bitiren, ortaokulu bitiren çocuklardan Doğu Çin'deki, merkezi Çin'deki okullarda, liselerde özel sınıflar kurarak burada bunları Çin kültürünün içinde Çinlileştirmeye yönelik bir politika.
Bu noktada oldu. Ben Hamit Bey şeyi sormak istiyorum. Bu hanım kızlarımızın zorla tehciri ve orada farklı bazı da çirkin rivayetler var. Evet. O konu biraz detaylandırır mısınız?
Şimdi Doğu Türkistan'da işsizlik hakim. Yani Doğu Türkistan'da bir işe yerleşmek için illa ki Çinli olmak lazım. Yani Çinli. Şimdi Doğu Türkistan Ürümçi Belediye Başkanı'nın 2009 yılında bir açıklaması var. Diyor ki Doğu Türkistan'a gelecek bir Çinli göçmene biz 30 gün içinde işe yerleşmesini taahhüt ediyoruz diyor. Ama orada yaşayan Doğu Türkistanlı değil 30 gün, 30 yıl yaşasa dahi orada işe yerleşme imkanı yok. Fakat Doğu Türkistan'da böyle işsizlik hakim. Fakat Çin bu işsizliği istismar ediyor. Diyor ki bak şimdi kendi Çinliler alıp bunları işsiz bırakıyor. Diyor ki biz size lütuf yapıyoruz, size iyilik yapıyoruz. Biz sizi Çin'e götürüp oradaki fabrikalarda işte şu kadar liraya çalıştıracağız. Aslında o paraya Çinli çalışmıyor. Oradaki Uygur, zavallı, köylü yokluk için, olmadığı için, mecbur olduğu için gidip kabul ediyor. Çin'e gidiyor. Burada Çin'in işte o sanat, üretim merkezlerinde ucuz iş gücü olarak, köle işçi olarak çalıştırıyor. Bunlar normal bir insan değil. Bunların yatakları ayrı. Bunların istediği zaman dışarı çıkması, gezmeleri yasak. Onların iznine bağlı. Yani böyle. Zaten 5 Temmuz 2009'daki olaylar da o yüzden çıktı. Çin'in Gangdong bölgesindeki bir fabrikada olan bir hadise bunu tetikledi. Yani bu bir milli bir kin, nefret bu hadise dolayısıyla açığa çıktı, açığa vuruldu. Böyle bir şey politikası var. Onun dışında şimdi Tayland meselesini, bu Güneydoğu Asya meselesini ele alacak olursak, şimdi Çin'in parmağı var bu işte. Büyük miktarda Çin'in parmağı var. Çin şunu her yönden Çin karlı bu işte. Şimdi Doğu Türkistan'daki bu gelen insanlar orta tabakada. Ben çoğuyla görüşüyorum burada. En fazla birkaç tane yüksek okul mezunu, öğretmen olan var. Fakat diğerleri orta tabakada. Yani ilkokul öğretimi seviyesinde insanlar. Şimdi bunlara din eğitimi, normal din eğitimi yasak. Şimdi bunlar kendi işine gelecek şekilde ki geçmişte Vahabilik Doğu Türkistan'da 80'li 90'lı yıllarda Vahabilik telkin edildi. Çinliler Vahabiliği teşvik etti Doğu Türkistan. Çünkü Müslümanlar bölünürse daha çok kolay onları idare edebilecek. Fakat bu tutmadı Vahabilik. Daha sonra İran'da öğrenci getirdi. İran'da Şiiliği empoze etmek istedi. Şimdi İran'da okuyan Şii, o Kum'daki medreselerde okuyan Uygur öğrenciler var. Oradan gidiyorlar. Çin bunlara hiçbir şeyi yok. Hatta onlara sahip çıkıyor Çin hükümeti. Bunları işe yerleştiriyor. Dini idarelere yerleştiriyor orada. İmam yapıyor. Şimdi son zamanlarda ise işte Çin kendisi bazı körfez ülkelerine, yani Mısır'a, Türkiye'ye değil, körfez ülkelerine, yani bizim inanç sistemimizin dışında olan bölgelerde insan yetiştirir, din adamı yetiştirir diye bu din adamları millete eğitecek, bunlara dini yönden rehberlik yapacak ve bunların kafalarını değiştirecek, beyinleri yıkayacak bu şekilde milletin. Çünkü orada birlik, beraberlik olmazsa inanç yönünden de Çin istediğini yapacak. Böyle bir sinsi, yıkıcı bir politika takip ediyor. Çin buradan yanlış işte dini bilgilerle bu insanları kandırıyor. Evini barkını satıyor. Bütün evini, malı mülkünü satıyor. Burada birisi var. Un fabrikası varmış. Abisiyle ortak diyor. Ne yaptım? 100 bin dolar para harcadım diyor. 5 tane çocuğu var. 28 yaşında 5 tane çocuğu var. 2 karı koca. 7 kişi. 100 bin dolar para harcadık diyor Türkiye'ye gelene kadar. Adam başı yaklaşık 15 bin, 14-15 bin dolar para düşüyor. Bunu Çinli insan kaçakçılar alıyor bu parayı. Bunları getiriyorlar. Vietnam üzerinden Vietnam'a geliyor, işte Laos'a geliyor, Kamboçya yani Çin'e komşu olan ülkelere geliyor. Burada Tayland'a geçiriyorlar, Malezya'ya geçiyor. Yani Tayland'a geçip sonra Malezya'ya geçiriyor. Çünkü oralarda uzun süre kalması mümkün değil. Bunları da yapan Çinliler. Bunların paralarını alıyor. Bir. İkincisi oradaki Uygurlar memleketini terk ediyor. Orada bir terk eden bir Uygur'un yerine Çin 100 tane Çinli'yi getirip yerleştiriyor. Bir de bu insanlar perişan oluyor. Bakın şeyde bir arkadaşımız gitti Tayland'daki bu yani kamp falan değilmiş yani bize yanlış bilgi verilmiş daha önceden basına kamp değil. Bunlar karakolların yanındaki bizim tutuk evi yani buradaki tutuk evi gibi.
Kafeslerde.
Kafeslerde evet, tabii. Kafeslerdeki ev.
Maalesef.
40 metrekarelik bir evin içinde diyor 50 kişi kalıyor. 10 aydır düşünün yani. Hepsi hasta diyor. Ve ağladım diyor. Dayanamadım onların aldı görünce ağladım diyor. Şimdi bu insanlar perişan oluyor. Yani bu dünyada cehennem hayatı yaşıyorlar. Ondan sonra geliyor işlerinden bazen yanlış bilgilendirilen, yanlış dini bilgilerle bilgilendirilen doldurulan bu kişiler gidiyor işte Suriye'de, şurada, burada savaşıyor. Bunlar ölüyor burada. Hayatından oluyor. Bir de diyor ki Çin bu sefer bak diyor ben bunlar Uygurlara diyorum ki terörist. Bakın terörist işte bunlar memleketinde durmadı, evinde durmadı. Gidiyor burada teröre bulaşıyor, savaşıyor. IŞİD herkesin gözünün önünde şimdi dünyada bir öcü, düşman, ortak düşman haline geldi. Şimdi oralarda savaşan vardı yani. Her milletten var, yalnız Uygur değil. Ama Uygurları öne çıkarıyor Çin. Burada diyor ki bak bu Uygurlar böyle terörist. Biz onun için bunlarla mücadele ediyoruz. Yani kendinin öldürmelerinden, yok etmelerinden, cinayet işlemelerine bir gerekçe yaratıyor Çin burada. Çok sistemli çalışıyor Çin.
Meşru zemini oluşturuyor.
Evet, zemini oluşturuyor.
Onu biraz anlatır mısınız?
Şimdi Çin... kurucusu Mao 1956 yılında Moskova'ya gidiyor. Bir ay kalıyor orada. O zaman Kruşçov var 56 yılında.